Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Bendeniz Ömer Faruk Demireşik. Muhterem dinleyicilerim, Âl-i İmrân suresinin 48 ve 49. ayetlerini okumuştuk. Bir daha tekrar edelim meal olarak. Sonra da üzerinde durmadığımız, konuşmadığımız 49. ayet-i kerimeyi biraz daha geniş bir şekilde izah etmeye çalışalım. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estaizu billah, bismillah. Ve yuallimuhul kitabe vel hikmete vel tevrate vel incil ve rasulen ila beni İsraile enni kad ci'tukum bi ayetim min rabbikum enni ahluku lekum min attini ki heyeti tayr fe enfuh fihi fe yekunu tayran bi iznillah. Ve ubri'ul ekmehe vel ebrasa ve uhyil mevta bi iznillah. وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَتَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Allah, İsa'ya okuyup yazmayı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretecek. Allah onu İsrailoğullarına peygamber olarak gönderecek, o da onlara şöyle diyecek. Şüphesiz ben size Rabbinizden büyük bir mucize getirdim. Size çamurdan kuş suretinde bir şey yapıp ona üfleyeceğim. O da Allah'ın izniyle gerçek kuş olacak. Allah'ın izniyle anadan doğma körleri ve alaca hastalarını iyileştireceğim. Yine Allah'ın izniyle ölüleri dirilteceğim. Evlerinizde ne yiyip neleri biriktirdiğinizi size bir bir haber vereceğim. Eğer inanmak isterseniz bunda sizin için kesin bir delil vardır. Muhterem dinleyicilerim, Allah'ın peygamberlere ve bütün insanlara bilmediklerini öğrettiğini, ayrıca peygamberleri seçerek onlara ilmi, hikmeti bildirdiğini, bu sayede onların sahip oldukları bu bilgilerle ve kendilerine vermiş olduğu bir takım faziletlerle diğer insanlardan daha üstün, daha farklı, seçkin insanlar olduğunu söylemiştik. Yine Allah'ın kitapların kendi katından indirdiği kitapların muallimi olduğunu, Kur'an'ın ilk muallimi olduğunu geçtiğimiz programda ifade etmiştik. Peygamberler demek ki insanlara muallim olmadan önce Allah'ın ilim ve hikmeti öğrenen talebeleri oluyorlar. Ne güzel muallim, ne güzel talebe. Allah'tan bu ilmi alan ve insanların en seçkinleri, en mümtazları, ahlaken en iyi örnek olacak modelleri daha sonra insanlara muallim oluyor. Ondan bu mirası devralan alimler de daha sonraki dönemlerde bu büyük, bu faziletli işi göğüsüyorlar, bütün çilelerine, meşakkatlerine rağmen ilmin, hikmetin gerçek temsilcileri oluyorlar ve neticede Allah'ın davetini insanlara ulaştırıyorlar. İşte Rabbimiz kendi katından gönderdiği peygamberlerine bir de bu bilgiyi, bu hikmeti öğretirken insanları inandırmaları için mucizeler ihsan etmiştir. Muciz veya mucize, aciz bırakan şey demektir. İnsanlar onun benzerini getirmekten aciz kalınca, bunu yapan, bunu gösteren kişiyi farklı bir insan olarak görüp, onun hak tarafından gönderilmiş bir peygamber olduğunu anlasınlar diye Rabbimiz peygamberlerine fevkalade, harikulade haller ihsan etmiştir. Her devrin peygamberi, kendi devrinde insanların meşgul olduğu, merak ettiği, ilimde, teknolojide ilerlediği hususlarda onları aciz bırakacak bir takım deliller, işaretler, ayetler, kısacası mucizeler getirmiştir. Mucize, insanların alışa geldiği, hep gördüğü şeylerin üstünde, onlardan farklı ve kendilerinin benzerini yapmaktan aciz kaldıkları şeydir. Rabbimiz, insanlar daha iyi anlasın, mucizenin özelliklerini rahatça fark etsin diye her devirde neyle meşgul olmuşlarsa, kendi sahalarının, imkanlarının biraz daha üstünde bir mucize göndermiştir, göstermiştir. İnsanlar sihirle, büyücülükle meşgul oldukları zaman Hazreti Musa aleyhisselama sihir gibi görünen ama aslında sihir olmayan mucizeler vermiştir. Bu sebeple de ona ilk iman edenler sihrin sınırlarını çok iyi bilen sihirbazlar olmuştur. İşte Hazreti İsa döneminde de tıp ilmi çok ileriydi. İnsanlar tıpla çok meşgul oluyorlardı ve neyin bir tabibin elinden oluşacağını, neyin ise insan gücünün takatinin sınırlarını aştığını rahatlıkla anlayabiliyorlardı. Bu yüzden de Rabbimiz Hazreti İsa'ya o devrin tabiplerinin bile aciz kaldığı bir takım mucizeler ihsan etmiştir. Hazreti İsa ta anadan doğma, yani kalıcı bir şekilde devam eden hastalıkları tedavi eden, Allah'ın izniyle onlara şifa veren birisiydi. Hatta ayet-i kerimede de geçtiği üzere Rabbimiz ona zaman zaman ölüleri bile diriltme imkanı vermiştir. Şüphesiz halk da, yani yaratma da, öldürme de Allah'a aittir. Asıl fail Rabbimizdir. Zaten Hazreti İsa da buradaki ayet-i kerimede sık sık Allah'ın izniyle ben şunu yapacağım, Allah'ın izniyle ben bunu yapacağım diyerek insanlara gerçek failin, gerçek yaratanın, gerçek şifa verenin ve gerçekten öldürenin sadece ve sadece Allah olduğunu vurgulamıştır. Görünüşte yaratma Allah'a aittir dedik. Hazreti İsa'nın çamurdan kuş sureti verip sonra da ona üflediğinde onun canlı bir kuş olması mucizesi vardır. Bu ilk anda Allah'ın zatına mahsus bir hususiyettir. Allah Hazreti Adem'i çamurdan, topraktan yaratmış, sonra da ona kendisinden bir ruh üfleyerek canlandırmıştır. İşte buna benzer bir surette ayet-i kerimede Hazreti İsa'ya böyle bir hususiyet, böyle bir farklılık verildiği bildirilmektedir. Yine biraz önce ifade ettiğim gibi anadan doğma körleri, anadan doğma alaca hastalarını Hazreti İsa tedavi etmiş, dua ederek o hastaların şifa bulması için Allah'a niyaz ederek yalvarmış ve neticede pek çok insan onun elinden şifa bulmuştur. Yine etrafındaki insanları ikna etmek için gösterdiği mucizelerden bir tanesi de ölüleri diriltmesidir. Nitekim mevcut kitaplarda da, bozulmuş, tahrif edilmiş İncil'de bile bugün hala Hazreti İsa'nın mezarlığa gidip bazı cesetleri dokunduğunda, seslendiğinde dirilttiği anlatılmaktadır. Bir de Hazreti İsa'ya verilmiş mucizelerden bir tanesi İnsanların gizli saklı, o anda görünme imkanı bulunmayan, kendi hanelerinde, evlerinde ne yiyip ne sakladıklarını Hazreti İsa hiç gitmeden, evlerini görmeden adeta gaybtan haber verir gibi o insanlara bildirebileceğini söylemiştir. Bütün bunlar ve diğerleri aslında o insanın farklı bir varlık olduğunu, farklı bir insan olduğunu göstermeye yeter. Gerçekten Allah'ı bilmek, Allah'ı tanımak, onu Rab olarak kabul etmek isteyen insan için bunda pek çok deliller, işaretler, ikna edici sebepler vardır. Ama insanın gönlünde mazeret varsa, insanın gönlünde iman neşvesi yeşermemişse, o insana ne kadar mucize getirirse getirsin, o insanı ikna etmek için ne kadar mantıklı cümleler kurulursa kurulsun, o kilit açılmaz ve o insan kendi iradesiyle imandan yüz çevirir, küfre kalbini, göğsünü, benliğini açar. O halde Allah'ın bu kainata kurmuş olduğu ve geçtiğimiz hafta söylediğimiz gibi sünnetullah adı verilen sebep-sonuç ilişkilerinin dışında fevkalade olağanüstü bir takım haller vardır ve bu olağanüstü haller de Allah'ın varlığını, kudretini gösteren işaretler olduğu gibi bunu gösteren insanların da yine Allah tarafından seçildiğini, farklı olduğunu bildirmektedir. Muhterem dinleyicilerim, kelam kitaplarında farklı insanların farklı sebeplerle bir takım fevkalade haller, olağanüstü durumlar gösterdiği de bildirilmektedir. Bu yüzden kafir bir insanın, günahkar bir insanın, sıradan bir müminin elinden vuku bulan, gerçekleşen olağanüstü hallerle ilgili de farklı isimler, farklı özellikler vardır. Fakat bizim üzerinde durduğumuz şey mucize olduğu için şunu sadece özetleyerek geçelim. Kimin nasıl bir fevkaladelik gösterdiğine baktığımızda öncelikle onun istikamet ehli olup olmadığına karar vermek lazımdır. Yani elinde her türlü garip, olağanüstü haller görünen insan Allah tarafından sevimli, makbul, büyük bir kişi değildir. Biz o insanın Allah'a ne kadar yakın olduğunu kendi hayatındaki ibadetlerinden, inancından anlarız. Bu inancı, bu ibadeti, o güzel ahlakı bir de kerametlerle, üstün hallerle tezyin ediyorsa, süslüyorsa o da ayrı bir fazilettir. Fakat mühim olan keramet göstermek, olağanüstü haller ortaya koymak değil, Allah'a kul olmaktır, istikamettir. Asıl keramet, asıl gıpta edilecek, özenilecek hal insanın Allah'a layıkı veçile gerektiği gibi kul olmasıdır ve selam. Muhterem dinleyicilerim, programımızın ikinci kısmında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis-i şerifle devam edelim inşallah. Şöyle buyurulmakta. An Ebi Umamete İyas bin Ta'lebe el-Harithi radıyallahu anh enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Men iktata'a hakkım li'in Müslümin bi yeminih fakat evceballahu lehunnâr ve harrama aleyhil cenne. Fekâle raculun ve in kâne şey'en yesîran ya Resûlallah. Fekâl ve in kadîben minel erâk. Ravahu Müslim. Ebu Ümame İyas bin Salebe el-Harifi radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yemin ederek bir Müslümanın hakkını alan kimseye Allah cehennemi vacip kılar. Cenneti de haram eder. Bir adam dedi ki, ya Resulallah, şayet o küçük ve değersiz bir şey ise, bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, misvak ağacından bir dal bile olsa bu böyledir buyurdu. Bu hadis-i şerif Müslim'in iman babında geçer. Ayrıca Nesai ve İbn-i Mace de benzer bir rivayeti nakletmişlerdir. Muhterem dinleyicilerim, çok ibretli, çok önemli bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz insanlara insan olmayı öğreten, Müslümanlara Müslümanlığın esaslarını bildiren bir peygamber. O sadece teori bazında İslam şöyledir, İslam böyledir dememiş, bu dinin hayata yansıyan insani ilişkiler üzerinde duran kısımlarına daha fazla dikkat çekmiş, dinin sadece ferdi değil, aynı zamanda insanlar arası ilişkileri de düzenleyen toplumsal bir yönü olduğunu ifade etmiştir. Bu hadis-i şerifte de iki önemli husus var. Bir tanesi, bir insanın, bir Müslümanın başka bir Müslümanın hakkına el uzatması. Bu kul hakkı olarak da geçer dilimizde. Herhangi bir şekilde hakkı olmayan bir şeyi almak haramdır. Ve insanlar hakkını aldığı kişilerle helalleşmediği müddetçe gerek bu dünyada gerek ahirette onun hakkını kendisine ödemediği müddetçe cennete girmesi mümkün değildir. Bu kul hakkını katmerleyen, daha da ağırlaştıran büyük bir vebale ve Allah korusun dinden çıkma tehlikesine bile sebep olan bir başka suç daha vardır. O da çaldığı, çırptığı, haksızlık yaptığı, başkasından gasp ettiği şeyleri aklamak için yemin etmesidir. Vallahi bu benimdir, vallahi bu helaldir, vallahi ben bunu almadım gibi yeminlerle çaldığı, çırptığı o şeyi kendine mal etmeye çalışmasıdır. İşte Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifte bunun çok büyük bir tehlike olduğunu, yemin ederek başkasının hakkını gasp eden kişilerin bu sebeple cehenneme girmesinin vacip, gerekli olduğunu ifade buyurmaktadır. Malum olduğu üzere haram ve helal kılma yetkisi Allah'a aittir. Bir kişi açıkça Allah'ın haram kıldığı bir şeyi helal kılıyorsa yahut Allah'ın helal kıldığı bir şeyi haram kılıyorsa Allah korusun bu büyük bir tehlikedir. İnsanın dinden çıkmasına bile sebep olabilir. Dinden çıkan bir insan da o görüşünü, o itikadını değiştirmediği müddetçe Allah korusun o hal üzere devam eder. Demek ki kul hakkı çok önemli. Başkasının hakkını almak, haksızca mal gasp etmek, farkında olduğu olmadığı şekilde onun aleyhinde konuşmak ve benzeri. Bütün hak ihlalleri Allah katında hafif kabul edilmemiş ve kişiler helalleşmediği müddetçe birbiriyle, o kimse cennete giremeyecek, cehennemde azabını çekecektir. Rabbim muhafaza buyursun. Hadis-i şerifin devamında Peygamberimiz bu kadar kesin, bu kadar katı bir ceza olduğunu haber verince, ashab-ı kiramdan bir tanesi, "Ya Resulallah, o almış olduğu şey küçük bir nesne de olsa, küçük bir eşya ve hak da olsa bu böyle midir?" deyince, Peygamberimiz misvak ağacının bir dalı, yani tabiri caizse ufacık bir çöp dahi olsa, değersiz bir şey dahi olsa bu böyledir buyurmuştur. O halde Müslümanların birbiriyle hukukunda haklarına riayet ettikleri gibi, kendi alacaklarını gözettikleri, onun için elinden gelen bütün her şeyi sarf ettikleri gibi, başkasının hakkına geçmemek hususunda da yine büyük bir itina göstermeli ve eğer bu dünyada o kardeşinin hakkını iade etmezse, onunla helalleşmezse, ahirette bu hakkın muhakkak kendisinden alınacağını bilmesi gerekmektedir. Rabbimiz kullarıyla olan hesabını ahirete bırakmaktan hepimizi muhafaza buyursun. Bizi kul hakkına girmeden veya en az kul hakkıyla ahirete giden, orada hesabı kolay olan müminlerden eylesin. Muhterem dinleyicilerim, programımızın son kısmında yine bununla alakalı bir başka öğütle, Allah dostlarından bir tavsiyeyle bitirmiş olalım. Cüneyd-i Bağdadi Kuddisesi Ruh der ki, tevbenin 3 manası ve merhalesi vardır. İlk olarak pişmanlık duymak. İkinci olarak yapılan kötü işi tekrar etmemeye azmetmek. Üçüncü olarak yapılan haksızlıkları helal ettirip husumetten, düşmanlıktan arınmaktır. Muhterem dinleyicilerim, hepimiz insanız, hepimiz kuluz, hepimiz aciziz. İsyanımız çok, nisyanımız, unutkanlığımız çok. Rabbimiz inşallah bizi acizliklerimizle, hatalarımızla hoş görsün, bizi Settar ismiyle örtsün, bürüsün, bizi Gaffar ve Tevvab ismiyle affetsin, tevbelerimizi kabul buyursun. Ama burada insanın kendisine düşen bir takım vazifeler de var. Her türlü kötülüğü işleyip hiçbir pişmanlık emaresi göstermeden, aynı kötülüğü devam ederek, insanlardan çeşit çeşit haksızlıklarla mal gasp ederek, haklarına girerek, öldürerek, kaldırarak, arkalarından konuşarak, pek çok günah irtikab edip, sonra da "Allah beni affeder nasıl olsa" diye pişman olmadan, tevbe etmeden yaşamak, şeytanın oyununa gelmektir. Çünkü Rabbimiz, şeytan Allah'ın affıyla sizi kandırmasın buyurmaktadır. O halde insanın sık sık samimiyetle, pişmanlıkla Allah'ın huzuruna müracaat ederek el açıp hatalarını itiraf etmesi ve o büyük kapıdan gözyaşlarıyla, samimi pişmanlıklarla temizlenmiş bir şekilde dönmesi gerekmektedir. İmanı ertelemek, salih amelleri, güzel işleri ertelemek, tevbeyi ertelemek büyük bir nedamet, büyük bir pişmanlık sebebidir. Çünkü insan kıyamete ertelediği, insan yaşlılığa ertelediği, bu tevbeyle, pişmanlıkla, doğru yolu tutmayla ilgili tavrı sebebiyle hep pişman olmuştur, hep pişman olacaktır. Helekel müsevvifun, yani erteleyip duranlar helak olmuştur buyuruluyor. O halde dem bu demdir, zaman bu zamandır, iyilik yapmak için de, tevbe etmek için de, pişman olmak için de bir an önce karar verip azmu cezmu kastetmek gerekir. Çünkü bir dakika sonraya çıkıp çıkmayacağımızı bilmiyoruz. Hiç kimsenin böyle bir garantisi yok. O halde en kısa zamanda nefes alıp verdiğimiz bu anda, aklımızın, sağlığımızın yerinde olduğu şu anda yaptığımız tevbelere pişman olmalı. Sadece bunu dille, düşünmeden, hissetmeden, tekrar ederek değil, o kötülüğe bir daha düşmemek için bütün gayretini seferber ederek çalışmalı ve yine eğer yaptığımız kötülüklerde başka insanların hakları varsa o hakları da sahiplerine teslim etmeye, onlarla helalleşmeye çalışılmalıdır. Bu sebeple yaşadığımız her an bizim için yeni başlangıç yapmak açısından büyük bir fırsattır. Nefes alıp verdiğimiz, Allah'ı tanıyıp öğrenme imkanı bulduğumuz her an bir ganimettir. Çünkü hepimiz için öyle bir zaman gelecek ki artık pişmanlıklar kâr etmeyecek, artık telafi etme imkanı kalmayacak. O yüzden her an ölüm ensemizde, her an Azrail aleyhisselamla karşılaşma durumumuz var. Zaten o perde açılınca artık imanın da, tevbenin de, pişmanlığın da, helalleşmenin de vakti geçmiş oluyor. Rabbimiz o son an gelmeden önce bu dünya hayatını değerlendiren, gerektiği gibi hayatını planlayan, programlayan ve en güzel bir kul olmak için bütün gayretini seferber eden hakiki bahtiyar müminlerden eylesin bizleri. Hata yapmamak mümkün değil. Hata yapanların en güzeli tevbe edenlerdir, pişman olanlardır ve helalleşenlerdir. Muhterem dinleyicilerim, bu cümlelerle programımızı bitirelim. İnşallah haftaya tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.